Üçüncü kaset, ikinci yüz. O günkü Demirel, bugünkü Demirel gibi değildi. Parlamentonun üzerinde baskıları kabul etmek istemiyor, milletin hür iradesinin devlet idaresine yansımasını istiyordu. Faruk Gürler denemesinden başarısız çıkan komutanlar, bu kez Sunay için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan sonra harekete geçti. Komutanlar, ilk tur seçiminin akşamı Genelkurmay'da toplantıya çağrıldı. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, orduda inisiyatifi ele almıştı. Komutanlar parti liderleri ile görüşerek Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın genel süresinin uzatılmasını teklif etmeye kararlaştırdı. Bu durum orduğun genel adım atması anlamına geliyordu. Saat 18'de hemen Ecevit çağrıldı. Sancar Ecevit'ten ordunun itibarının kurtarılmasını rica etti. Ecevit'te komutanların görüşmesini o gün en kıdemli kuvvet komutanı olan Muhsin Batur arka arkaya içtiği sigarasından derin bir nefes çekerek şöyle anlatıyordu. Sizin mahfuz oylarınız var. İstirhamımız ordu ve milleti rencide etmemek. Adayın biri eski komutanımız, neyi rica ettiğimizi anlarsınız. Geldi 200 oya saplandı. Parlamentoyu zorlayacak değiliz, bizim bir alternatifimiz var. Şimdiki Cumhurbaşkanı. Bu durum gerçekleşmezse sıkıntıya düşeriz. Bir junta çıkar, hesapsız hareketlere girer. Bizi lütfen selamete kavuşturun. Ecevit, uzatma teklifine katıldığını söyledi, zamanında Gürler'in adaylığının zorlanmasının yanlış olduğunu söyledi. Ayrıca diğer partilerle görüşüp seçim turlarının ertelenmesini isteyecekti. Komutanlar bu kez Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan'ın evinde toplandı. Akşam saatleriydi. Telefon çaldı. Genelkurmay Başkanı'nı arıyorlardı. Semih Sancar Paşa telefonla görüştükten sonra arkadaşlarına toplantıya devam etmelerini söyledi. Kendisi bir yere gidip gelecekti. Telefon, Son Havadis gazetesinin Demirel'e yakınlığıyla tanınan patronu Mustafa Özkan'dandı. Özkan, Demirel'in görüşme isteğini Sancar'a iletmişti. Demirel, Sancar'a Cumhurbaşkanı Sunay'ın görev süresinin uzatılmasının uygulanabileceğini söylüyordu. Sancar, Demirel'le görüştükten sonra durumu diğer komutanlara anlattı. Saatler 21'i gösterirken DP'den Saadettin Bilgiç, Talat Asal ve Hasan Korkmazcan da Kayacan'ın evine geldi. Sancar, Ecevit'e yaptığı öneriyi DP'lilere de yaptı. Yıllarca Demirel'in yardımcılığını yapmış olan koca reis lakaplı Saadettin Bilgiç, Sunay'a görev süresinin uzatılmasının yanlış olacağını savundu. 12 Mart muhtırasının mecliste okunmasına karşı cesurca bir direnç gösteren ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın kendisine 2000 yılı Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olabileceği düşüncesiyle 18 Nisan seçimlerinde parlamento dışına ittiği Hasan Korkmazcan o günkü konuşmasını şöyle anlatıyor. Halk adam yerine kurulmasına fırsat verdiği için demokrasiye bağlanmış, bu sebeple ordu ile karşı karşıya olmamasına rağmen çok hassas. 1973 seçimlerinden sonra millet ordu bütünlüğünün sağlanması lazımdır. Ordu ile halkı karşı karşıya getirecek AP, CHP gibi partilere kuvvet kazandırılmamalıdır. Partiler anayasa değişikliğini hep birlikte yapmaya şart koşacaklardır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bu noktaya gelmesinde DP'nin bir suçu yoktur. Şimdi biz sizin teklifinize iştirak ettirilmek isteniyoruz. İşte bu sebeple bu anayasa değişikliğine katılmıyorum. DP, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresinin uzatılması ile Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanlığı seçilmesi için oy vermenin bir noktada aynı şeyler olduğunu ileri sürüyor ve askerin baskısı ile Sunay'ın görev süresinin uzatılmasının ülkeye yarardan çok zarar getireceğine dikkat çekiyordu. 15 Mart günü Ecevit, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Paşa'yı telefonla arayarak Sunay'ın görev süresinin uzatılmasını kabul ettiklerini bildirdi. Fakat kriz dinmek bilmiyordu. Şimdi de CHP Parti Meclisi bu öneriyi reddediyordu. Aynı gece komutanlar bu kez mecliste Başbakan Ferit Meli'nin odasında toplandı. Sunay'ın görev süresinin uzatılması için Sunay'ın da onayı gerekiyordu. Köşkten randevu alındı, gece yarısı komutanlar topluca köşke çıktı. Bu arada Faruk Gürler Paşa ise hala seçilebileceği ümidini taşıyordu. 19 Mart akşamı Muhsin Paşa'nın evine eşiyle birlikte gitti. Muhsin Paşa'dan destek istiyordu. Gürler, Batur'dan destek yerine nasihat aldı. Genelkurmay Başkanlığını bırakmayacaktı. 20 Mart günü Gürler adaylıktan çekilirken bir gün sonra da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görevinin 2 yıl uzatılmasına dair anayasa değişikliği teklifi Meclis Başkanlığına verildi. Fısıltı gazetesi de hemen harekete geçti. Sunay'ın görev süresinin uzatılmaması halinde darbe gelebilirdi. Anayasasında yönetim şeklinin demokrasi olduğu yazılı olan bir ülkede her şart ve durumda darbenin gündeme gelmesi acı bir sendromdur. Asker ne der? Asker acaba ne düşünür? Türkiye'nin önündeki en önemli sorun yerli yerine oturmayan demokrasidir. Askerin görev ve sorumlulukları anayasada ve Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu'nda yazılı olmasına rağmen her konuda askeri görüşü merak edilince zaten ülkenin gerçek sahibi olduğunu ileri süren bu güç odağının demokrasinin kılıcı gibi milletin üzerinde sallanması kaçınılmazdır. Sunay'ı Meclis Berberi yaktı. Tarih 22 Mart 1973, yer TBMM. Meclis yine hareketli ve hararetli günlerinden birini yaşıyordu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresinin uzatılmasına ilişkin anayasa değişikliği mecliste oylanacaktı. Anayasanın değiştirilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sinin olumlu oy vermesi gerekiyordu. Yani mecliste 301 üyenin olumlu oy vermesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2 yıl ileriye atılmasına ve dolayısıyla da devlet aygıtını ele geçirmeye çalışan güç odaklarının savaşının 2 yıl daha tehir edilmesine sebep olacaktı. Mecliste anayasa değişikliğine ilişkin oylama yapıldı. Sonuçlar açıklandığında 82 üyenin red oyu verdiği, 11 AP'li, 13 CHP'li toplam 24 üyenin de oylamaya katılmadığı görüldü. Evet oyları 300'de kalmıştı. Sonuçların tam açıklandığı sırada meclis berberinde tıraş olan ve oylamaya gideceken Mardin Bağımsız Milletvekili Abdurrahman Türk koşarak genel kurul salonuna girdi. Türk'ün kabul oyu vereceği biliniyordu. Ancak oylama bitmiş, sandıklar açılmıştı. Türk ısrarla oy kullanmak istediğini belirttiyse de oyunu kullanamadı ve Cevdet Sunay'ın 2 yıl daha Çankaya'da kalması bir berberin elinin yavaşlığı sebebiyle mümkün olamadı. Oylama sonuçları açıklanmıştı ama Sunay için bastıran partiler geri adım atma taraftarı değildi. Bu kez bir iç tüzük maddesi üzerinde değişik yorumlar getirildi. Bir tefsir oyunu ile anayasa değişikliği teklifi bu kez senatoya gönderildi. Hesaplaşma zemini senatoya kaymıştı. Senatoda eski MBK üyelerinin ve kontenjan senatörlerinin olması meclise göre anayasa değişikliğini daha kolay hale getirebilirdi. Tarih 24 Mart 1973, saat 11, yer Genelkurmay Karargahı. Sunay'ın görev süresinin uzatılması için son gün, son şans senatoda yapılacak oylamadır. Üst düzey komutanlar genelkurmaya acil olarak çağrıldı. Yeni deva tespiti ve strateji belirlendi. Buna göre 12 Mart'ın her hal ve şartta devamı vurgulanacaktı. Toplantıya katılan 17 generalden 10'u Cumhurbaşkanlığı için alternatif aday belirlenmesini isterken 7 general o teklifi kabul etmedi. Alternatif aday için yapılan oylamada ise Cevdet Sunay'a 17, Faruk Gürler'e 15, Nihat Erim'e 12, Fahri Korutürk'e 9, Nail Talu ve İbrahim Şevki Atasagun'a ise birer oy çıktı. Sunay meselesi senatoda halledilmezse bu isimler başbakana bildirilecekti. Adı her devirde Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçen İsmet İnönü'nün, Cumhurbaşkanı Sunay ile ilgili açıklaması askerin baskısı altında oy kullanacak senatörler için bir rahatlama unsuru idi. İsmet Paşa şimdiye kadar ne yaptı da bundan sonra ne yapacak diyordu. Aynı gün saat 15, yer Cumhuriyet Senatosu toplantı salonu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay hemen aynı gün Çankaya'dan ayrılarak orada evine yerleşti ve kalan ömrünü senatoya devam ederek geçireceğini açıkladı. Ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC, meclis ve senatodaki oylama sonuçlarını ordunun ikinci kez reddedilmesi diye yorumluyordu. Anayasa değişikliği gündemden düşünce gazetelerde aday Toto oynanmaya yeniden başlandı. Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı üzerinde partilerin anlaştıklarına dair haberler yer alırken bazı gazeteler Senato Eski Başkanı İbrahim Şevki Atasagun, Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz ve AP Senato Grup Başkanı Ahmet Nusret Tuna'nın adaylıklarını yazıyordu. İbre Korutürk'e döndü. Kriz ordunun ikinci kez reddedilmesinden sonra daha da büyüyecekti. Bu krize bir dur denilmesi, askerle sivillerin uzlaştırılması ve ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamının tartışmalı bir şekilde doldurulması engellenmeliydi. Deniz Kuvvetleri eski komutanı, Cumhurbaşkanlığı komutanlığı senatoya giren emekli Oramiral Fahri Korutürk'ün adı ilk olarak AP'liler tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündeme getirilmişti. CHP Genel Başkanı Ecevit ise Korutürk'ü tanımadığını belirterek öneriyi geri çevirmişti. Sunağın iki meclis tarafından da reddedilmesinden sonra ordunun itibarı zayıflamıştı. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, görevli olarak gittiği yurt dışından dönerek duruma el koydu. Amiral Fahri Çoker'i siyasilerle temaslarda bulunmak üzere yetkilendiren Genelkurmay Başkanı, ordunun Fahri Koritörk'e sıcak baktığını bildiriyordu. Bu savaşın galibi de mağlubu da yoktu. Seçimler uzadıkça ordu yara alıyordu. Çoker, CHP lideri Ecevit'le CHP'li Orhan Birgit'in aşağı Ayrancı'daki evinde görüştü. Ecevit teklife olumlu yaklaştı ve Koritürk'ü ılımlı kişiliği nedeniyle kabul edebileceklerini bildirdi. Aynı cevap AP ve Feyzioğlu'nun partisi CGP'den de geldi. Cumhurbaşkanlığı makamı Karacı generallerden bir denizciye geçiyordu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan, Genelkurmay Başkanlığına Sancar'dan önce kendisinin atanması için Cumhurbaşkanı Sunay'dan yardım istemiş ancak Genelkurmay Başkanlığı için Karacıların hegemonyasını kıramamıştı. Şimdi bir denizci Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak üzereydi. AP ve CHP'de bu krizin uzatılmamasından yanaydı. Sunay'ın genel süresinin uzatılmaması ve Gürlerin seçtirilmeyişi ile zaten parlamento iradesini ortaya koymuştu. Koritürk bir askerdi ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olmuştu. Cumhurbaşkanlığı organında Genelkurmay Başkanlığı'nın basamak olmasının yol edilmesinin önüne geçilebilirdi. Ordu'da iki yenilgiden sonra Koritürk'ün ismi ile onore olur ve mesele halledilebilirdi. Uykuda hep ölüm gelmez, bazen de Cumhurbaşkanlığı gelir. O gece de her gece gibiydi. Önce biraz kitap okumuştum, sonra televizyon seyredip yatağa girdim. Saat 22 sıralarında telefon çaldı. Öbür uçta İhsan Sabri Çağlayangil vardı. Bana CHP, AP, CGP anlaştı. Sizi yarınki oturumda Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Lütfen yarınki ilk uçakla Ankara'ya geliniz, sizi tebrik ederim diyordu. Şaşırmıştım, ne diyeceğimi bilemedim, teşekkür ettim. 6 Nisan 1973'te 6. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıkan emekli Oramiral Moskova eski büyükelçisi Fahri Koritürk, bir Ramazan bayramında Çankaya Köşkü personeli ile bayramlaşırken nasıl Cumhurbaşkanlığına seçildiğini böyle anlatıyordu. Kendisi tesadüflerin ortaya çıkardığı saygın bir kişilikti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiralken getirilen nadir subaylardan olan Koritürk, 27 Mayıs'taki gençleştirme döneminde emekli oldu. Moskova Büyükelçiliğine tayin edilen Koritürk, Madrid'e atanınca bunu gurur meselesi yaparak emekliye ayrıldı. Koritürk'ü seven Sunay da kendi kontenjanından emekli Oramiler'i meclise taşıdı. 45 yaşına kadar evlenmeyen Fahri Koritürk'ü yakından tanıyan bir çalışma arkadaşı şöyle tanımlıyor. Dikkatli, ölçülü, kültürlü ve soğukkanlı, zaman zaman ürkek hatta tedirgin ve korkak görüntülüydü. Koritürk'ün kontenjan senatörlüğü sırasında yakından izleme imkanı bulan bir gazeteci de Koritürk'ün senatörlüğünü şöyle anlatıyor. Son derece ciddi ve diğer parlamenterlerle arasına mesafe koyan bir tavrı vardı. Hep lacivert blazer ceket, bej bir pantolon, mavi gömlek ve vişne çürüğü bir kravat ile görülürdü. Genellikle çalışma odasında oturup kulise pek inmezdi. Genel kurula ancak ziller çaldıktan sonra gelir ve yerini alırdı. Fahri Koritürk o yıllarda İstanbul Moda'daki evini Ankara'ya taşımamıştı. Tunus Caddesi'ndeki küçük bir çatı katı kiralayarak oraya oturmuştu. Fırsat buldukça çatı katının balkonundaki çiçekleri sulayan Koritürk, emeklilik hayatına bayağı da alışmıştı. İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Çağlayangil ve Fahri Çoker tarafından karşılanan Koritürk, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını yakın akrabası olan bir emekli kurmay albayın evinde fraklarını giyerek hazır vaziyette bekledi. Seçimlerin yapıldığı genel kurul salonunun balkonunda diğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aksine beyaz üniformalı subayların çoğunluğu gözleniyordu. Seçimle 12 Mart dönemi de resmen kapandı. Meclis ve senatoda cumhurbaşkanlığı seçimine katılan toplam 557 üyeden 365'inin oyunu alan Koritürk'e müjdeli haberi TBMM Başkanı Sabit Osman Avcı getirdi. Koritürk seçimden hemen sonra görevde olacağı 7 yılın ilk sinyallerini vermeye başladı. TBMM tören salonunda kutlamaları kabul eden yeni cumhurbaşkanı, o günkü protokolde olmaması gereken Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ı yanına almış ve demokrasi adına ilk gafını yapmıştı. Görevde bulunduğu 7 yılda etliye sütlüye karışmayan bir cumhurbaşkanı tipi çizen Fahri Korutürk, darbe yapmak için kendisinden destek istemeye gelen 12 Eylülcülere, "Benim görev sürem doluyor, ben varken yapmayın, benim görev süremin dolmasından sonra ne yaparsanız yapın" diyecek kadar demokrasi aşığıydı. 12 Mart dönemi kapanmaya kapanmıştı ama asker içindeki Cumhurbaşkanlığı meraklıları yüzünden Türkiye en az bir 10 yıl geriye gitmişti. Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik kriz insanların zor günler geçirmesine neden olurken, iktidar mücadeleleri sırasında kullanılan nice fidanlar getirildi. Suçsuz, günahsız insanlar öldürüldü. Gençler cezaevlerinde çile çekti. Çankaya mücadelesi sırasında mücadelenin tamamen dışındaki insanlar büyük zarar görürken, 12 Mart'ın en önemli ismi Faruk Gürler de hayalindeki koltuğa oturamamanın üzüntüsüyle yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak öldü. 12 Mart iktidar mücadeleleri açısından yaşanan ne ilk ne de son süreç olacaktı. 1973 seçimlerinden kısa bir süre sonra ülke yine iktidar mücadeleleri için kan gölüne dönmeye başlayacaktı. 12 Eylül İhtilali ve Netekim. Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden biri 1980'deki seçimlerdir. Silahlı kuvvetlerinin belki de kurum olarak direkt müdahale etmediği 1980 seçimlerinde 115 turda herhangi bir aday seçilecek oyu alamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelmeden önce Türkiye'nin 12 Eylül'e nasıl geldiğine ana hatlarıyla göz atmakta fayda vardır. Türkiye Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiği 1973 yılının Nisan ayından sonra yeni bir döneme girdi. 1973 seçimlerinden CHP birinci parti olarak çıktı. Demirel'in başında olduğu AB seçimden ikinci parti olarak çıkarken iddialara göre 12 Mart yöneticilerinin Türkiye'de İslami kesimi temsil eden bir parti bulunsun teziyle askeri bir uçakla İsviçre'den getirttiği Erbakan'ın partisi MSP 3. Türk İş'in MHP'si de 4. parti oldu. CHP'nin ve AP'nin koalisyon ortaklığına yanaşmaması nedeniyle zoraki kurulan CHP-MSP hükümeti, Kıbrıs'a yapılan müdahale kararını alarak tarihe geçti. Koalisyon hükümetinin başındaki CHP lideri Ecevit'in Türkiye'nin geleceğine yönelik en önemli icraatı hapishaneleri boşaltmak oldu. Kıbrıs Barış Harekatı ile gelen Amerikan ambargosu ve koalisyon ortağı Erbakan'ın Türkiye'yi dış dünyada zora sokacak demeçleri kurulan hükümetin ömrünü kısalttı. Ambargo ve 1973'te başlayan dünyadaki petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye'ye de yansıması nedeniyle hızlanan ekonomik kriz ile Türkiye'nin yokluk yılları başladı. Hükümetteki uyumsuzluk kısa sürede koalisyonun ömrünü tüketmişti. Başbakan Ecevit'in Kıbrıs harekatını anlatmak için Kuzey Avrupa ülkelerine yapacağı resmi gezi hükümetin sonu oldu. Ecevit giderken vekaleti Erbakan'a vermemişti. Erbakan da Ecevit'in gezisi ile ilgili kararnameyi imzalamayacağı yönünde Ecevit'i tehdit edince hükümet bitti. Türkiye'yi 12 Eylül ortamına getiren yeni ve karanlık dönem CHP-MSP hükümetinin sona erdiği günlerde başladı. Meclisten 6 ay boyunca yeni bir hükümet için formül çıkmadı. Ekonomik kriz ve siyasi belirsizlik sokaklardaki tansiyonu günden güne artırırken ülke sağ ve sol kamplara bölünmeye başladı. Çözümsüzlük sürerken AP lideri Demirel yeni hükümet formülü ile krizi daha da tırmandırdı. AP, MSP, MHP, CGP bir araya gelerek siyasi tarihe milliyetçi cephe olarak geçecek hükümetlerin birincisini kurdu. MC hükümeti döneminde MHP'nin MKYK üyesi olan gazeteci yazar Taha Akyol, MC'lerin kuruluşundaki tarihi mantık hatasını şöyle anlatıyor. MC kurulurken bütün Türkiye'nin partisi olma, tansiyonu düşürmek gibi bir rasyonellikle değil, Ecevit ile birlikte yükselen solu durdurmak, solun karşısında bir baraj oluşturmak gibi negatif bir duyguyla kurulmuştur. Dolayısıyla yükselen solun peşindeki milyonlar bu hükümeti kendisine karşı düşman olarak görmüştür. MC'nin temel hatası cephe olmasıydı. Cephe mantığı ile hareket etmesiydi. MC hükümeti döneminde siyasetteki kriz sokaklara taştı. Masum öğrenci hareketleri sağ ve sol partilerin desteğiyle çatışma boyutlarına vardı. Sokaklarda insanlar öldürülmeye başlamıştı. Ecevit'in başbakanlığı sırasında Türkiye ilk defa kontr gerilla deyimini duymuştu. Kontrgerilla sözcüğü 1976 yılına gelindiğinde daha çok kullanılır oldu. 1976'nın yaz aylarında hükümet sokaklara hakim olmaya çalışırken Türk Silahlı Kuvvetleri de bambaşka bir sıkıntının içindeydi. Dönem tayin terfi dönemiydi ve Başbakan Demirel bir kuvvet komutanlığına bir orgeneral varken bir kor generali atadı. Bu atama ordunun geleneklerini alt üst etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk defa generaller mahkemeye başvurarak hükümetin kararını iptal ettirdi ve bu defa terfi bekleyenler emekli oldu, emekli olmayı bekleyenler terfi etti. Bu önemli operasyon Türk siyasi hayatı için bir dönüm noktasıdır. Emekliliğini bekleyen Kor General Kenan Evren, Ege Ordu Komutanlığı'na atanmış ve Evren'in Genelkurmay Başkanlığı'na giden yolu açılmıştır. 1977 yılının başlarında Türkiye'de olaylar iyice tırmandı. Türkiye yangın yerine dönmüştü. CHP'nin de desteğini alan sendikalar işçileri sokağa döküyor, MC hükümeti nefes alamıyordu. MC hükümetiyle hesaplaşmak isteyen DİSK, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda büyük bir miting düzenlemeye karar verdi. DİSK'in çağrısı ile büyük mitinge katılmak isteyen yüz binlerce insan Taksim Meydanı'na doğru giderken olacaklardan habersizdiler. 1 Mayıs katliamı. Türk solu 1977 yılı içinde yükselişe geçmişti ancak kanlı 1 Mayıs katliamı solun büyüsünü bozarken ardı ardına gelen suikastler halkı korkuttu. 1977 erken seçimlerin, devrilen hükümetlerin ve huzursuzlaşan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yılıydı. Ülkenin ekonomisi tam anlamıyla felçti. Merkez Bankası'nın çekleri geri dönüyor, parasını alamayan Bulgaristan'ın elektrikleri kesmesi nedeniyle elektrik kısıntıları 10 saati aşmaya başlıyordu. Elektrikle birlikte döviz sıkıntısından petrol de alınamaması nedeniyle uzayan benzin kuyrukları beraberinde tüp gazın kara borsaya düşmesine neden oluyordu. Tüm sıkıntıların üzerine %200'ler seviyesinde gelen zamlar tuz biber olmuştu. 5 Haziran'da seçimler yapılacaktı ve CHP'nin sol kuruluşlarında açıktan desteğiyle yükselişi görülüyordu. Sol cephe bu ortamı iyi değerlendirip 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda MC hükümetine sallamayı hedefliyordu. DİSK'in organizasyonu ile 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda büyük bir miting yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Ama mitinge karşı özellikle sağ basında bir endişe vardı. Mitingde olay çıkabileceği ve bazı provokasyonların olabileceğine dair yayınlar devam ederken toplantıyı organize eden DİSK de sol fraksiyonların aralarında çatışmasından korkuyordu. Mitingin yapılacağı gün DİSK, 20 bin eli sopalı işçiyi Taksim Meydanı'na yığdı. Kontrolleri DİSK kendi eliyle yapmak istiyordu. Ancak gözden kaçan bir şey vardı, kimsenin tanımadığı bazı kimseler miting meydanından ters yönlerden gelerek meydana hakim Sheraton ve The Marmara Otel'e girmişler, bazı sivil giysili kişilerse sular idaresinin üst katlarına çıkmışlardı. Dipnot, 12 Eylül belgeseli, Mehmet Ali Birant, Rıdvan Akar. Karışıklıkta bu durum hiç ilgi çekmedi. Miting meydanına insanlar akıyordu. Beklenenin üzerinde bir kalabalık Taksim Meydanı'nda toplanmıştı. Yoğun kalabalık nedeniyle tarihi Taksim mitingi birkaç saat geç başladı. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşmasının bitimine doğru The Marmara Oteli'nin çatısından bir kişinin uzun namlulu bir silahla bir el ateş ettiği görüldü. Silah sesinin geldiği tarafa bakan binlerce insan otelin tepesinden kalabalığa doğru uzanan silah namlularını gördüler. İki el silah sesi daha geldi ve ardından kalabalığa doğru bir yaylım ateşi başladı. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmıştı. Herkes panik içinde birbirini ezercesine meydandan kaçmaya çalışırken meydana açılan bütün yollar garip bir şekilde kapatılmıştı. Silah seslerinin üzerine kalabalığın içine giren polis panzerleri katliamda ölenlerin sayısının daha da artmasına neden oldu. Her şey 15-20 dakika sürmüştü. Miting meydanından 34 kişinin cesedi toplandı. İlk operasyonlarda 470 kişi gözaltına alınırken sadece 8 kişi üzerlerinde silah bulundurmaları nedeniyle tutuklandı. Davalar 12 yıl sürdüyse de zaman aşımından dolayı 1 Mayıs katliamından dolayı kimse ceza almadı. Üstelik gözaltına alınanlar arasında hiçbir resmi görevli bulunmuyordu. Ülkeye gizli bir el değmiş ve olaylar ardı arkasına gelmeye başlamıştı. Nisan ayında CHP lideri Ecevit, Niksar, Şiran ve Erzincan'da düzenlediği toplantılarda saldırıya uğramıştı. 29 Mayıs'ta yine Ecevit'te İzmir Çiğli Havaalanı'nda başarısız bir suikast girişimi düzenlenirken, aynı gün İstanbul'da Sirkeci Garı ve Yeşilköy Havaalanı'nda bombalar patlamış ve 7 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. Emekli Orgeneral Memduh Ünlü Türk, 3 Haziran tarihinde Son Havadis gazetesine verdiği demeçte, "Bu olaylar burada bitmeyecek arkadaş, daha çok devam edecek" diyerek bir şeylere dikkat çekiyordu. 6 Haziran'da Ecevit, kaygılarını anlatmak üzere Cumhurbaşkanı Fatih Koyutürk'e gitti. Ecevit köşkten çıkarken içeride neler konuşulduğuna dair gazetecilerin sorusu üzerine, "Kuşkularım başbakanlığım sırasında edindiğim bazı bilgileri de dayanıyordu. Bunları o bilgilerin niteliği bakımından bütün açıklığıyla söyleme hakkını kendimde göremiyorum. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'na bütün açıklığıyla arz edebilirdim" diyerek, Kontgerilla'nın varlığının kendisine ilk açıklanan siyasetçi olarak bildiklerini ve olaylarla ilgili görüşlerini Cumhurbaşkanı'na anlatıyordu. Türkiye'nin genel açmazı işte buradaydı. Ecevit halkın oyları ile başbakan olmuş ve bazı bilgileri de bu sayede ulaşmış bir siyasetçiydi. Ancak Ecevit bildiklerini halkla paylaşmak yerine Cumhurbaşkanı'na aktarıyordu. Cumhurbaşkanı zaten yeterince bilgi sahibiydi. Önemli olan halkı bilgilendirmekti ama Ecevit bu yürekliliği gösteremiyordu. Namık Kemal Ersun'un tasfiyesi. Ülke karanlığa doğru adım adım giderken 3 Haziran 1977'de sürpriz bir kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun emekliye sevk edildi. 1 Mayıs'ın üzerindeki sır perdesi devleti yönetenler tarafından aydınlanmıştı. Ersun ve 200 kadar kontrgerillacı subay 3 Haziran gecesi darbe yapmak üzere hazırlıklar yapmışlardı. Bu darbenin gerçekleştirilebilmesi için altyapı hazırlanacaktı. 1 Mayıs katliamı, patlayan bombalar, insanların suikastlere kurban gitmesi gibi olayların ardından 5 Haziran'da yapılacak seçimlerin hemen öncesinde Ersun ve arkadaşları yönetime el koyacaktı. Dipnot, bütün yayınlarına susurluk, kaynak yayınları Uluslararası Susurluk Konferansı'nda Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yalçın'ın konuşması. Sır perdesi egemen güçler tarafından aydınlatıldı ancak kamuoyu bu bilgilere hiçbir zaman ulaşamadı. 1 Mayıs katliamının üzerinden yaklaşık 23 yıl geçti. Devletin çelik çekirdeği 1 Mayıs katliamını örtbas ederken Ersun ve ekibi sadece emekliye sevk edilerek cezalandırıldı. Ölenlerse öldükleriyle kaldı. Kabahat onlarındı zaten. Ne işleri vardı mitingde? Zamanın Ankara valisi Nevzat'tan Doğan dememiş miydi? Bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getiririz diye. 27 Mayıs ihtilalinde devrin başbakanı Adnan Menderes'i Kütahya'da yakalayarak Ankara'ya getiren 12 Mart muhtırasının imzacılarından ve 1980 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olarak son kez siyaset sahnesine çıkan emekli Orgeneral Hava Kuvvetleri eski komutanı Muhsin Batur'la Fenerbahçe Ordu evinde yaptığım söyleşide Paşa'ya 1 Mayıs katliamını ve 3 Haziran darbe girişimini sordum. İlerleyen yaşına rağmen zinde görünen Paşa, arka arkaya yaktığı sigaralardan birini kül tabağına bastıktan sonra koltuğuna yaslandı ve gülümseyerek, "Namık Kemal'in ihtilalci yanı olduğunu biliyorum. Sürekli olarak ihtilal hazırlığı içindeydi. Bu hazırlıklara 1972 yılından itibaren kurmay kadrosu ile başladı. Ancak katliam yapabilecek kadar hain olup olmadığını bilmiyorum. Ben senato üyesi olarak meclise kurulan 1 Mayıs olaylarını araştırma komisyonu üyeleri arkadaşlarımla beraber İstanbul'a geldik. Çok araştırmalar yaptık ama hiçbir sonuca varamadan Ankara'ya döndük," dedi. Muhsin Paşa üstü kapalı olarak darbe girişimini doğruluyordu. Zaten Batur gibi askerlik hayatı boyunca askerlikten daha çok siyasetle uğraşan ve sosyalist bir darbe girişiminin liderlerinden olan bir kişinin Namık Kemal Ersun ve cuntasından haberdar olmaması kimseye inandırıcı gelmezdi. Gizli devletin kendi arasındaki hesaplaşma şimdilik kaydıyla sona ermiş ve darbe engellenmişti. Ersun, gücü elinde tutan egemenlerle darbe yapmak için anlaşmadığı için tasfiye edilmişti. Esaslı darbe 1980 Eylül'ünde gelecekti. 5 Haziran seçimleriyle Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Demirel, halktan beklediği güveni alamayınca istifa ederek hükümetten çekildi. Seçimde CHP başarılı çıkmıştı ama meclisteki 213 milletvekili sayısı tek başına bir hükümet kurmaya yetmiyordu. AP seçimden 190 milletvekili çıkarken Erbakan'ın MSP'si 25, Türkeş'in MHP'si 16 milletvekili ile mecliste yerini aldı. DP ve CGP ise bu seçimle siyasetten silindi. Meclis kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Kuru Türk hükümeti kurma görevini Ecevit'e verdi. Ecevit'in diğer partilerle anlaşma şansı hiç yoktu. AP'ye istekli değildi. MSP ile hükümeti kurmuştu. MHP ile ise asla hükümet kuramazdı. Tek çare azınlık hükümetiydi. Şansını denedi ama kurduğu hükümet güven oyu alamadı. Hükümet kurma görevi tekrar AP lideri Demirel'e verildi. Demirel, MSP ve MHP ile 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdu ve güven oyu aldı. Fakat ülkede gerilim yükseliyordu. Ekonomik sıkıntı her gün giderek artarken ülkenin tüm ihracatı petrol ihtiyacını dahi karşılamaya yetmiyordu. Durumdan vazife çıkartmaya niyetlenenler de ülkeyi karıştırmaya devam ediyordu. Evrenin önü açılıyor. 1977 yılı siyasi otoritenin kalmadığı, sokakların devleti yönetenlerin hakimiyetinden çıktığı bir yıldır. Kan akmaya devam ederken ülkeyi yönetenler de kayıkçı kavgalarına devam ediyordu. Günlük gelişmelerin heyecanı arasında hükümet ordunun tepelerinde esen sert rüzgarın pek farkında değildi. Ordu içinde de iktidar mücadeleleri ise olanca hızıyla sürüyordu. 30 Ağustos 1977'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı boşalacaktı. Ordu içindeki tüm mücadele de bu kuvvet komutanlığı içindi. Çünkü o yıl Kara Kuvvetlerine gelecek komutan bir yıl sonra Semih Sancar'ın yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra Genelkurmay Başkanı olacaktı. Kara Kuvvetleri için kıdem sırasına göre 3 aday vardı. Orgeneral Adnan Ersöz, Orgeneral Şükrü Olcay ve Orgeneral Ali Fethi Esener. Başbakan Demirel bu isimler arasından 1983'te kendisine emaneten parti kurduracağı A. Fethi Esener'i tercih etti. Ordu içinde de siyasette olduğu gibi bir dalgalanma oldu. Demirel ülkedeki gidişi görüyor ve olası bir darbe ihtimaline karşı kendisine yakın bulduğu komutanın ordunun başına gelmesini istiyordu. Esener'in ismine Cumhurbaşkanı Koru Türk itiraz etti. İki kez Cumhurbaşkanı'na giden Esener'in kararnamesi Cumhurbaşkanı'ndan döndü. Hükümet ile Çankaya'nın arasındaki bu inatlaşma 30 Ağustos gününe kadar sürünce üzerinde tartışma olan 3 komutan da görev sürelerinin dolması nedeniyle 30 Ağustos'ta emekliye ayrıldı. 3 komutanın emekliliği sonucu adından hiç söz edilmeyen Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kenan Evren sürpriz bir şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Evren bir yıl sonra Genelkurmay Başkanı olacaktı. Güneş Motel Hükümeti. Siyasi kriz tırmanmaya devam ederken bugünün dost başbakanı Ecevit, İstanbul'un gözden uzak bir semtinde Türk siyasi hayatının en tartışmalı, en şaibeli hükümetini kurmak için pazarlıklar yapıyordu. İkinci MC hükümetinin düşürülmesi için sadece 13 milletvekilinin oyuna ihtiyaç vardı. Güneş Motel'de 11 AP milletvekiliyle bir araya gelen Ecevit, CHP'ye geçmeleri halinde tüm milletvekillerine bakanlık vermeyi vaat etti. Daha sonra önce devamla yargılanarak ceza alan Çalışma Bakanı Hilmi İşgüzer ve Gümrük Bakanı Tuncay Mataracı'nın da içlerinde olduğu 11 milletvekilinin katılımıyla 5 Ocak 1978'de 3. Ecevit Hükümeti kuruldu. Ecevit'in hükümet kurulmasından sonraki ilk sözü enkaz devraldık oldu. Demirel hükümetin elinden alınmasını bir türlü hazmedememişti ve o tarihten sonra Ecevit'in adı hükümetin başı oldu. Demirel, Ecevit hükümetine karşı müthiş bir muhalefet yapmaya başlamıştı. Sokaklar kan gölüne dönerken hiç unutulmayacak katliamlar yaşanıyordu. 16 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'ne kalabalık bir öğrenci grubunun üzerine bomba atılarak öğrenci olaylarının artması sağlanmıştı. 24 Nisan'da Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz öldürüldü. 17 Nisan'da Malatya'nın AP'li Belediye Başkanı Hamit Fendioğlu'nun evine gönderilen bombalı paketin patlamasıyla Belediye Başkanı Hamido, gelini ve torunu öldürüldü. Hamido'ya gönderilen paket Ankara'dan gönderilmişti. Ama aynı gün Ankara'dan bir solcuya daha bombalı bir paket gönderilmişti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde oturan CHP milletvekili adayı Memiş Soylu'ya gönderilen paketten, Soylu'nun kuşkulanması nedeniyle geri gönderilen paket Ankara Postanesi'ne patlamış ve hiçbir suçu günahı olmayan memur ölmüştü. Bir yerlerden düğmeye basılmış ve Türkiye'ye karıştırılıyordu. 10 Ağustos ve 8 Ekim'de Ankara, Balgat ve Bahçeli evlerdeki siyasi cinayetlerde 12 öğrenci öldürüldü. Terör tırmanıyor ancak hükümet çaresizdi. Demirel terörün tırmanmasının altında yatan gerçekleri az çok bilmektedir. Yine bir darbe hazırlığı olduğuna dair kuşkuları vardır. Bu yüzden de sık sık Ecevit'i köşeye sıkıştıracak demeçler veriyor ve kontrgerillanın devlet içinden temizlenmesini istiyordu. Kontrgerilla sözünü ilk ortaya atan Ecevit'ti. Terör olaylarının kontrgerilla marifetiyle tırmandırıldığına inanan Demirel, Ecevit'in kontrgerilla ile ilgili demeçlerini gündeme getirerek hem ordu nezdinde hem de halk nezdinde Ecevit'i köşeye sıkıştırmaktadır. Her dönemde olduğu gibi 1978 yılındaki Genelkurmay görev değişikliği öncesinde de çeşitli dedikodular gündeme geldi. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın görev süresinin uzatılmadığı takdirde darbe yapılacağına dair söylentiler kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Ecevit de tedbirini rakip cepheden alır. Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık vasıtasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan Evren'le temas kurdu ve Sancar'ın darbe yapmaya cesaret edemeyeceği öğrenilince rahat bir nefes aldı Ecevit. Kahramanmaraş katliamı 12 Eylül'e giden yolda önemli kilometre taşlarından biridir. Türkiye'yi sağ-sol kamplarına bölen güçler bu kez de Alevi-Sünni tartışmasını gündeme getirmeye çalışmaktadır. 16 Aralık 1978'de Güneş Ne Zaman Doğacak isimli filmin gösterildiği Çiçek Sineması'nda bir ses bombasının patlamasıyla Kahramanmaraş'ın karışması bir oldu. 4 gün sonra sol görüşlü iki öğretmen sokak ortasında koşullanırken cenaze töreni kanla noktalandı. Evler yıkıldı, yıkıldı. Yeni doğmuş bebekler parçalandı. Şehir Lübnan'a dönmüştü. Ancak ilginçtir, Maraş bu kadar olaya sahne olurken şehirde ne polis ne de jandarma vardı. Solcusuyla sağcısıyla 120 kişi ölürken sıkı yönetime direnen Başbakan Ecevit'in direnci kırıldı ve sonun başlangıcına gelindi. Başbakan Ecevit sıkı yönetim nasıl ilan edildiğini şöyle anlatıyor. Bizi sıkı yönetim ilanına mecbur etmek için o olayın çıkarıldığını düşünüyorum. Acı bir gerçek ki vilayet binasına bile içinde İçişleri Bakanımız varken saldırıldı. Çevredeki silahlı kuvvetlere ait birlikler yetkilerinin olmadığını ileri sürerek duruma müdahil olmadı. O tarihte MHP'nin MKYK üyesi olan gazeteci yazar Taha Akyol olayların sağ-sol kavgası ile ilgili olmadığını düşünüyordu. Kahramanmaraş olaylarında partide uyanan ilk duygu acaba bizim çocuklar mı yaptı? Bu derin bir endişe, yani çok endişe duyduk. Orada da daha çok Alevi arkadaşlarımız mağdur edildi maalesef. Acaba bizimkiler mi evleri yaktı diye düşündük. Kesinlikle MHP parti olarak Maraş olaylarında rolü yoktu. Ecevit 13 vilayette sıkı yönetimi kabul ederken Türkiye'ye giderek haki renk hakim olmaya başlamıştı. 1978 yılı biterken geride siyasi cinayetler neticesinde 680 ölü ve binlerce yaralı kalmıştı. 1979 yılı Türkiye'nin en karanlık yıllarından biridir. Ekonomik sıkıntı nedeniyle elektrik ve petrole beraber Türkiye bir yoklar ülkesi oldu. Terör de artmaya devam ediyordu. Nereden geldiği belli olmayan terörün 1979'daki ilk hedefi gazeteci Abdi İpekçi oldu. 1 Şubat günü Abdi İpekçi evinin önünde koşullanarak öldürüldü. CHP de artık kan kaybetmeye başlamıştı. 1 Mayıs kutlamalarının sıkı yönetimin isteği doğrultusunda iptal edilmesi CHP'yi destekleyen sol örgütlerin CHP'den desteğini çekmesine neden oldu. 14 Ekim 1979'da ara seçim vardı. Aynı seçimde senatonun 3'te 1'i yenilecekti. Seçimlerde AP önemli bir başarı elde etti. 50 senatörden 33'ünü AP kazanırken boş bulunan 5 milletvekilliğini de AP almıştı. Ülkedeki kargaşadan gözü korkan Demirel bu kez milliyetçi cephe hükümetlerinden uzak durdu. MHP ve MSP'yi kuracağı azınlık hükümetine destek vermeye ikna eden Demirel 6. defa başbakan koltuğuna oturdu. Bu arada Temmuz ayında itibaren orduda kıpırdanmalar başlamıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in daha sonra yayınladığı anılarından öğrendiğimize göre, Evren, Temmuz ayında komutanları toplamış ve darbe fikrini açmış, onların da onayını almıştı. Evren, komutanlarla görüşmesinden sonra darbe hazırlıkları için Genelkurmay 2. Başkanı Haydar Saltık'a görev veriyor ve müdahale için ilk çalışmalar başlıyordu. 1979 yılı sona ererken yılın son yarısında siyasi olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 703'tü. Genelkurmay Başkanı Evren, İstanbul, Gölcük, Eskişehir ve Diyarbakır'a giderek buralardaki birliklerin komutanları ile görüştü. Tüm komutanlar her kurumun üzerine düşeni yapması için bir uyarıda bulunulması gerektiğini düşünüyordu. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın imzasıyla 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e bir uyarı mektubu verildi. Ancak Korutürk yılbaşı öncesinde ne yapacağını şaşırmıştı. Aynı gün mektubu ilgililere verse yılbaşı ortamında Türkiye yeni bir krize sahne olacaktı. 5 gün bekledi ve mektubu Ecevit'le Demirel'e verdi. Liderler mektubu hiç üzerine almamışlardı. Herkes ayrı telden çalıyordu. Askerlerin istediği ise AP ve CHP'nin bir araya gelerek ülke sorunlarına çözüm bulunmasıydı ama her iki parti de bu isteğe olumlu yaklaşmıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Türkiye yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi böyle kritik bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine başladı. Su hesabına dokunmayan Cumhurbaşkanlığı makamını protokoler bir makam haline getiren Fahri Korutürk'ün görev süresi 6 Nisan 1980'de doldu. 1961 Anayasası'na göre 6 Nisan'dan 15 gün önce seçimlere başlanması gerekiyor ve meclisin 3'te 2'sinin oyunu alacak aday Cumhurbaşkanlığı seçilebiliyordu. Bunun anlamı açıktı, CHP ve AP ortak bir üzerinde anlaşmalıydı. Ancak müthiş entrikalar yaşanan bu seçimler sonucunda Türkiye 12 Eylül'e tanıştı. Kimlerin aday olacağından öte partiler adayların kimliği üzerinde duruyordu. CHP, Cumhurbaşkanı'nın anayasal düzeni kurmada etkin bir kişi olması gerektiği üzerinde dururken, AP, Cumhurbaşkanı'nın kişiliği ile milletin gönlünde taht kurmuş bir ismin gerekliliğini belirtiyordu. MSP'nin aradığı özellik ise Cumhurbaşkanı'na gelecek kişinin MSP'ye karşı olmayacak türden biri olmasıydı. Hatta daha da ileri giden siyasetçiler vardı. Bunlara göre Cumhurbaşkanı olacak kişi iyi giyinmesini bilmeli ve eşi de First Lady özelliklerine haiz olabilmeliydi. Cumhurbaşkanlığı seçimi darbe hazırlığındaki ordunun işine sekte vurabilirdi. Siyasetçilerin bir araya gelerek bir cumhurbaşkanı seçmeleri ve güçlü bir hükümet kurmaları ülkedeki siyasal krizi sona erdirebilirdi. Her cumhurbaşkanı seçiminde olduğu gibi 1980'deki seçimde de asker mi sivil mi tartışması yaşanmıştır. CHP lideri Ecevit bu konudaki bir soruya seçilecek kişiye asker mi sivil mi diye bakamayız diyerek esnek davranmıştır. 25 Mart 1980'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapıldı. Mecliste çoğunluğu elinde tutan AP ve CHP'nin resmen adayı yoktu. Mart'ın ilk haftalarındaki sessizlik turların başlayacağı hafta yerini endişeye sevk etmişti. Gazeteler başlıklarında kaosu haber veriyordu. Partilerin kısa sürede aday bulması güç. Milliyet, 27 Mart 1980. Her şey yeniden başlıyor. Hürriyet, 25 Mart 1980. 7 yıl sonra aynı filmi yeniden göreceğiz. Hürriyet, 24 Mart 1980. AP ve CHP önce kendi güçlerini deneyecek. Tercüman, 28 Mayıs 1980. Partilerin hiçbirinin resmen adayı yoktu. Ancak basında çeşitli adaylar üzerinde duruluyordu. AP'ye yakınlığı ile bilinen Son Havadis, İhsan Sabri Çağlayangil, Cahit Karakaş, Profesör Sadi Irmak, Hilmi Fırat, Faik Türün, Zeyyat Baykara ve Muhittin Taylan'ın ismini gündeme getirirken, tercüman da Yavuz Donat, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in ismini gündeme taşımıştı. Donat'a göre AP lideri Demirel, Nihat Erim, Muhsin Batur, Metin Toker ve Fahri Korutürk de aday adaylarıydı. Daha gazetelerde bu isimlerin çıkmasıyla birlikte aday adayları hakkında dedikodular da başladı. Gazetelere imzasız gönderilen mektuplarda Çağlayangil, Karakaş, Baykara ve Fırat'ın mason oldukları iddia ediliyordu. Daha sonraları nafile turlar olarak değerlendirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri başlamıştı. İlk turda bağımsız milletvekili Nurettin Yılmaz 80 oyla en fazla oy alan adaydı. Muhsin Batur'la 16 oy çıkarken aday olmayan çeşitli isimlere de oy çıkmıştı. Yılmaz ilk tur sonunda adaylıktan çekildi. İlk turda boş oy sayısı ise 352 idi. İkinci turda çoğunluk sağlanamazken, üçüncü turda CHP'den Celalettin Erkman adaylığını açıkladı ve 81 oy alarak bu turda en fazla oy alan isim oldu. Muhsin Batur'a verilen oy ise 38'e çıkmıştı. Nurettin Yılmaz'ın ilk turda aldığı oylar, Mümtaz Türk basınında yeni bir tartışmayı başlattı. Yılmaz'ın aldığı oyların sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi milletvekili ve senatörleri tarafından verildiğini belirten bazı kalemler, bölücülüğün dikalazısını yapıyor ve işte çapınız bu demeye getiriyorlardı. Bu yayınlara en ciddi cevap, 30 Mart tarihli Demokrat gazetesinde Emil Galip Sandalcı'dan geldi. Demokrasinin vazgeçilmez koşullarından seçme ve seçilme hakkını kullanarak parlamentoya gelen bir kişinin aldığı oy sayısı üzerine bölücülük suçlamalarına başlamaları Türkiye'de demokrasinin seviyesini kanıtlayan bir örnek olarak değerlendirilmektedir. 3. kaset, 2. yüzün sonu.